Herkes biraz kaçıktır. Nörotiklerin el kitabı. Susan F. Young. HYB Yayıncılık 1. Baskı Ankara 1997. Türkçe'ye çeviren Gülder Tümer. Bu kitap 120 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Şubat 2011. Okuyan Pelin Başak. Herkes biraz kaçıktır. Nörotiklerin el kitabı. Psikoloji dizisi. Bu gezegenin bir yerlerinde kusursuz insanlar var. Aklı başında, dengeli ve her birimizi etkileyebilecek korkulardan, güvensizlik duygusundan ve tuhaflıktan uzak insanlar. Eğer fırınınızla konuşmaya başladığınızı fark ederseniz, telesekreterinizdeki kayıtları nefesinize tutup dinliyorsanız, bir paket bisküviyi yiyip bitirdikten sonra boş paketi komşunuzun çöpüne atıyorsanız, burnunuz çok iri olduğu için banyodan çıkmak istemiyorsanız, uçağa binmemek için çok güzel bir tatil teklifini reddettiyseniz, yıkılır korkusuyla bir köprünün üstünden geçmemek için 6 kilometre daha fazla yol gidebiliyorsanız, kart gönderdiğinizi anımsayamadığınız için bir yıl başında bir arkadaşınıza 3 ayrı kart gönderdiyseniz ya da asansörden korktuğunuz için 12 katı çıkıyorsanız, siz adı geçen kusursuz insanlardan biri değil, diğerlerindensiniz. Son sayımlarda zaten onlardan toplam 3 tane vardı. Şüphe ve güvensizlik duygularıyla kafaları karışmış, normal ama nörotik milyonlardan biri, eğer böyle bir dünyada kaygılarınız yoksa zaten çıldırmış olmalısınız diyorsanız, bu kitap sizler için. HYB Yayıncılık, Bilkent Plaza A3, Blok 2124, Bilkent 06533 Ankara. Telefon 312-266-5566. Giriş. Bu gezegenin bir yerlerinde mükemmel insanların olduğuna inanıyorum. Tamamen aklı başında, dengeli ve her birimizi etkileyebilecek korkulardan, güvensizlik duygusundan ve tuhaflıktan uzak insanların. Bu insanlara nörotik olmayan insanlar diyeceğiz. Nörotik olmayan insanlar, kendi kendinizi geliştirebileceğiniz ve sorunlarınızı çözmenize size yardımcı olacak, çıkan her yeni kitabı satın alır ve sakin ve sistemli bir şekilde okurlar. Analiz yapmayı Woody Allen'ın ayırdığından daha çok zaman ayırırlar. Kişisel ilişkilerini, belleklerini, dil öğrenme becerilerini geliştirmişlerdir. Köpeklerden, örümceklerden, içme suyunun pis olmasından, elektrikten ya da asansöre binmekten korkmazlar. Bütün makinelerden anlar, komşularıyla ve yetkili konumdaki insanlarla iyi geçinirler. Güçlerini asla kötüye kullanmazlar. Kendilerini her zaman severler. Vücutlarından ve dış görünümlerinden hoşnutturlar. Yaşlanmaktan korkmazlar. Nörotik olmayan bir insan çorabındaki kacığı fark edince yarı yolda otobüsten inip çorap değiştirmek için eve geri dönmez ve bu nedenle işe geç kalmaz. Keli gözükmesin diye 8 tel saçını başının bir yanından öbür yanına yatırmaya çalışmaz. Nörotik olmayan insanların evleri her zaman temiz ve düzenlidir. Senede bir sıcak su musluklarının bakımını yaptırmayı unutmazlar. Basamaklardan biri kırıldığı zaman kırık basamağın yerini ezberlemeye çalışmazlar. Evlerindeki her çekmece ya da dolabı bir çığ ya da deprem yaşayacağınız kaygısı duymadan açabilirsiniz. Bu insanlar anne babalarıyla hiç tartışmaz, başkalarının yanında çocuklarını azarlamaz ve yanlarında biri varsa ağlamazlar. Nörotik olmayan insanlar hiçbir zaman agresif ya da patronvari davranışlar sergilemezler. Dırdır etmezler. Hiçbir zaman. Anahtarlar sende mi? Sende olduğundan emin misin? Eminsin değil mi? Sevgilim, anahtarları nereye koydun? Demezler. Nörotik olmayanlar başkalarının ne kendilerini kullanmalarına ne de itip kalkmalarına izin verirler. Bu insanlar düzenli uyku uyur, iyi beslenir ve egzersiz yaparlar. Yapılan şakaları içtenlikle kaldırırlar. Hiçbir konuda aşırıya kaçmazlar. Evet, hiçbir konuda. Aman derler, bir oturuşta kim bir paket çikolatalı bisküvi yer ki? Bir başkasının evinin önünde, arabada sızıp kalıncaya kadar kim içer ki? Nörotik olmayanlar iyi bir eş, mükemmel bir konuk, kusursuz bir politikacı, iyi bir polis ya da satıcı, dört dörtlük bir evlat, kardeş, iş arkadaşı ve patron olurlar. Kötü alışkanlıkları, zayıf yönleri ve fetişleri yoktur. İnsan neden tırnaklarını yesin ki? İnsan neden günlük falını her gün okusun ki? Gibi sorular sorar dururlar. O kadar mantıklıdırlar ki, akıllı bir insan neden evden çıkarken ille de sağ ayakla çıkmak istesin derler. Ya suçluluk duygusu? Bu insanlar suç konusunda hiçbir şey bilmezler. Ya aşağılık duygusu? Bunun çok saçma bir şey olduğunu söyleyeceklerdir size. Kıskançlık, incinme ya da intikam duygusu. Şaka mı ediyorsunuz? Nörotik olmayan bir insan, öğrenciyken sınıf arkadaşı Sharon Simpson İngilizce dersinde kendisinden daha yüksek notlar alırdı diye 20 yıl sonra hala ondan nefret etmez. Çok kalabalık mağazalarda bunalınca da olay çıkarmazlar mı yani? Asla. Ailelerinde en ufak bir tartışma yaşanmaz. Annelerine yaşamları hakkında söz etmekten kaçınıp daha sonra da kendisiyle ilgilenmiyor diye annelerine çıkışmazlar mı? Akıllarından bile geçmez. Yeni sevgililerle ilk kez yemeğe çıkmadan önce hazırlanmak için 4 saat harcayıp daha sonra gardıroptan ilk çıkardıkları giysiyi giymezler yani. Çıkardıkları ilk giysiyi giyerler ama bunun için 4 saat harcamaları gerekmez. Peki ya seks yaşamları? O konuda da hiçbir sorunları yoktur. Dünyada bir vergi borcunu ya da bir faturayı korkmadan açan ya da faturaları çekmecede unutmadan tarihinde ödeyen insanların hala kaldığına inanmamızı beklemiyorsunuz herhalde. Evet, aynen öyle. Her zarfı hiç tereddüt etmeden açan ve bütün borçlarını hiç aksatmadan ödeyen insanlar hala var. Telesekreteri dinlemedikleri olmaz mı hiç? Asla. Başkalarının da böyle bir şey yapacaklarını hayal bile edemezler. Aman Tanrım! Dünyada hala bu kadar mantıklı, akıllı ve kusursuz insanlar olsun. İnanılır gibi değil. Bu insanları nerede bulabilirim? İşte bu biraz zor. Zor mu? Neden? Çünkü bu insanlardan sadece 3 tane var. 3 tane mi? Tüm dünyada mı? Evet, 3 tane. Tam 3 tane. Tüm dünyada. Buna Antarktika'da dahil mi? Hayvanlar ve kuşlar hariç. Tüm dünyada nörotik olmayan 3 insan. Diye bağırırsınız, kafanızı hayretle sallayıp, eğer Rönesans dönemini ve Sigmund Freud'u düşünürsek bu inanılmaz gibi görünüyor. Kişisel olarak fikrimi sorarsan ben 3 taneyi de çok fazla buluyorum. Ben neden bu kadar aptalım? Çirkinim? Yetersizim? Vücut konusundaki saplantılar. Herkesin vücuduyla ilgili bir takıntısı vardır, değil mi? Bu düşünceyi bir türlü bir kere atamaz ya da unutamazsınız. Fakat bazı insanlar bu takıntılarını başka bir şeye yönlendirebilmişlerdir. Hayır, kastettiğim aerobik ya da çevre dostu deodorantlar değil, saplantılardan söz ediyorum. Kilonuz konusunda takıntılı olabilirsiniz. Güney Amerika'yı baştan başa gezmeye karar veren, sizce çok aptalca bir iş, en yakın arkadaşınız, CIA ajanı olduğu şüphesiyle tutuklanır ve bir hücreye kapatılır. Birkaç hafta sonra serbest bırakılıp döndüğünde ona ilk söylediğiniz şey, neden şikayet ettiğini bir türlü anlamıyorum, ne güzel, o hücrede en az 10 kilo vermişsin olur. Dişlerinize özen gösterirsiniz. Yanınızda sürekli olarak bir diş fırçası taşırsınız. Her sabah 10 dakikanızı diş etlerinizi incelemek için ayırırsınız. Herkesin abur cubur yediği ya da eteğinin düşen düğmesini dikmeyi planladığı televizyon saatlerini dişlerinizi diş ipiyle temizleyerek geçirirsiniz. Yatak odanızdaki tuvalet masanızın çekmecesi güzellik malzemeleriyle dolu olduğu için fazlalarını mutfaktaki çatal kaşık çekmecesinde saklarsınız. Çıplak ayaklarınızı gören en son kişi 6 yaşındayken anneniz olmuştur. Bir başkası, bol peynirli omlet, tereyağlı ekmek ve sosis lütfen derken siz aman bikinim üstümde olmayacak ya da kolesterolle intihar mı etmek istiyorsun dersiniz. Gıdanızı da güzelleştireceğini bilseniz, sabaha kadar yastık yerine tuğlayla yatmayı tercih edersiniz. Şimdi, eğer tuğla yerine yastıkla uyuyorsanız, bunun nedeni kesinlikle geçmişte tuğlayla uyumayı denemiş olmanızdır. Michael Jackson'ı kesinlikle haklı buluyorsunuz. Sevgilinizin bir başkasıyla ilişkisi olduğunu duyduğunuzda, ilk tepkiniz, Allah'ım inşallah ince bir kız değildir, olmuştu. Japon lokantalarından nefret edersiniz çünkü orada yemekten sonra yüzünüzü silmeniz için sıcak havlular verirler ve sıcak havlu makyajınızı çıkarır. Elbette o havluları kullanmak zorunda değilsiniz Ama bu sefer de erkek arkadaşınız neden havluyu kullanmadığınızı sorarsa ona makyajınızın çıkmasını istemediğinizi söylemek zorunda kalırsınız. Oysa siz kimsenin makyaj yaptığınızı bilmesini istemezsiniz. Evinizde 40 wattın üzerinde ampul bulunmaz. Burnunuzu düşünmediğiniz bir gün yoktur. En yakın arkadaşınız bile yüzme bilmediğinizi sanır çünkü sahile 10 kilometre bile yaklaşmazsınız. Aslında siz çok iyi yüzme bilirsiniz. Hatta yüzmeyi çok seversiniz. Fakat koca poponuz, kıllı vücudunuz, tahta gibi göğsünüz, çirkin kollarınız yüzünden başkalarının yanında mayo ya da bikini giymeyi reddediyorsunuz. Nihayet Samoa'ya tatile gittiğinizde artık denizden kaçamazsınız ve zaten her yeri sahil olan adada yüzmek zorunda kalırsınız. Siz bu durumda tişörtünüz ve pantolondan kesip yaptığınız bermudanızla girersiniz suya. 40. yaş gününüzde evinizde yansıyan her yeri, tüm aynalar ve parlak zeminler dahil siyah örtülerle kaplarsınız. Sabahları evden çıkmak tam 3 saatinizi alır. Saçınızı günde en az 2 kez fırçalarsınız. Grup fotoğraflarından kendinizi kesip çıkarırsınız. Sizin ve bir ağacın bulunduğu fotoğraflardan kendinizi kesip çıkarırsınız. Vitrinlerin önünden kendi görüntünüze göz atmadan asla geçmezsiniz. Arkadan görüntünüzü çok iyi bilirsiniz. Biri yanınızdan geçerken yanındaki insana, "Ronald'ın çok güzel dişleri, saçları, vücudu, cildi yok mu sence?" diye bir soru sorsa, siz hemen o insanların sizin güzel dişleriniz, saçlarınız, vücudunuz, cildiniz olmadığını düşündüklerini zannedersiniz. Ne zaman bir fotoğrafınızı görseniz ağlamaya başlarsınız. Gözlük takmaktansa intihar etmeyi bile düşünürsünüz. Yeni güneş gözünüze takıp arkadaşınıza gösterir ve "Nasıl, beğendin mi?" diye sorarsınız. Arkadaşınızın yanıtı "Biraz büyük değil mi?" olursa gözlüğü çıkarır ve kapıyı vurup çıkmadan "Bana hiç yakışmadı, aptal gibi görünüyorum değil mi?" diye bağırırsınız. Yeni biriyle tanıştığınızda aklınıza ilk gelen "Benden daha mı güzel, yakışıklı?" olur. Her yıl cildiniz için aldığınız kremlerin, nemlendiricilerin, toniklerin parasıyla 4 kişilik bir aile mükemmel bir şekilde yaşayabilir. Şerin çıkma teklifini reddettiniz çünkü gecenin ilerleyen saatlerinde gömleğinizi çıkarmanız gerekebilirdi. Oysa siz kimsenin önünde gömleğinizi çıkarmazsınız. Yüzme havuzuna gittiğinizde duş alırken tişörtünüzü üstünüzden çıkarmazsınız. Ter önleyici kremler, deodorant ve vücut losyonu kullanırsınız ve her gün en az bir kez duş alır ya da banyo yaparsınız. Her gün tartılırsınız. Her gün değişik saatlerde tartılır ve hem aç karna hem de tok karna kilonuzu bilirsiniz. Yaşlanma. Hiç kimse ne ölmeyi ne de yaşlanmayı ister ama her ikisi içinde elden gelen bir şey yoktur. Ve yaşlanmayı ne kadar çok istemezseniz o kadar sinirli olursunuz. Çocukken annenize yaşını sorduğunuzda size 29 der. Annenizin 29 yaşındayım dediğinde size gerçeği söylemediğini anlamanız için aradan epeyce bir zaman geçmesi gerekir. Bu kafanıza takılır ve annenize, "Anne, şimdi 29 yaşında olamazsın. Eğer şimdi 29 yaşındaysan ben doğduğumda 17 yaşında olman gerekirdi. Ama babamla tanıştığında 21 yaşında olduğunu söylüyorsun," dersiniz. Anneniz bu sırada üzerine bir şey aramak için kafasını buzdolabının içine sokar ve "Tam 29 olmayabilir, 29'dan biraz fazla işte," der. Siz gayet masumane, "Ne kadar fazla?" diye sorarsınız. "Sana ne?" diye ters deyiverir size. "Şimdi doğru odana git ve kendine oyalanacak bir şeyler bul. Yoksa canın yanacak." Bu durum çok garibinize gider. Anneniz yaşı konusunda neden bu kadar duyarlıdır acaba? Üstelik siz göğsünüzü gere gere 12 yaşında olduğunuzu söylüyorsunuzdur. Aradan yıllar geçer. Siz 20'nize geldiğinizde ve birdenbire doğum yılını unutan ya da yaş konusu açıldığında parlayan tek insanın anneniz olmadığını anlamaya başladığınızda, "İnsanların yaş konusunda neden bu kadar duyarlı olduklarını bir türlü anlamıyorum. Zaten önemli olan kaç yaşında olduğunuz değil, kendinizi kaç yaşında hissettiğinizdir," demeye başlarsınız. Siz gençsinizdir. Göğsünüzde gere gere yaşınızı söyleyecek kadar genç. Pek çok kez, "Ben yaşım konusunda duyarlı bir insan olmayacağım," dersiniz. Hem kendi kendinize hem de başkalarına. Asla. Vallahi billahi. Aradan uzun yıllar geçer. 30'unuza gelirsiniz. Bazılar için 30'una gelmek duvara toslamaya benzer. Siz o duvarın orada olduğunu zaten bilirsiniz ama O duvara günün birinde sizin de toslayacağınız hiç aklınıza gelmemiştir. Herkes toslayabilir ama siz... Hayır, sonra günün birinde ilk beyaz saçınızı fark edersiniz. Can tıraş bir çığlık atarsınız ve aynadaki bembeyaz yüze... Sakın paniğe kapılma dersiniz. Belki de ışıktır. Oysa ışık falan değildir gördüğünüz. Üstelik tek bir tane de değildir. Bu artık yaşlandığınızın kanıtıdır ve itiraf etmeye korkarsınız. Koparır atarsınız o bir tel beyaz saçı. Sonraki 20 tel beyaz saçı da koparırsınız. Duvara tosladığınızı anlayınca daha önceleri sabahlara kadar dans ederek geçirdiğiniz cuma gecelerini, aynanın karşısında saçınızı boyayarak ve yüzünüzde yaşlanmaya karşı özel kremler sürerek geçirmeye başlarsınız. Yıllar, yıllar geçer. Yaşlanmaya karşı özel kremlerin hiç yararı yoktur artık. Bir zamanlar billur gibi olan cildiniz kırışmaya, adeleleriniz gevşemeye başlamıştır. Gıdınız iyice sarkmıştır. Boynunuza kötü bir şeyler olmuştur. Bundan daha kötüsü 40 yaşına girersiniz. 20'nizdeyken 30 yaş çok uzaklardadır. Şimdi de daha çok yıllarınız olduğunu düşünürsünüz. Fakat her aynaya baktığınızda şaşkınlıkla çığlıklar atmaya başlarsınız. Aynada size bakan kimdir? Bu siz olamazsınız. Babanıza benziyorsunuzdur. Aynadaki yabancıya bu bir düş olmalı dersiniz. Ben eskiden babama benzemezdim ki. Ben hep genç ve hoş bir insandım. Babamsa yolun sonuna gelmiş biri. Gözlerinizi ovuşturursunuz. Banyo aynasının derinliklerinde uzun bir yol görüverirsiniz birden. Bu olaya karşı yapılacak en olgun ve duyarlı tepkiyi gösterir ve banyo lambasının ampulünü 40 wattlık bir ampulle değiştirir ve gün ışığından kaçınmaya başlarsınız. Nüfus cüzdanınız birdenbire kayboluverir. Eşiniz sorar, nasıl kaybedersin ki nüfus cüzdanını? Hemen onu suçlarsınız. Hepinizinkiyle birlikte dolaptaki kutudaydı, ne bileyim. Değişik formlar doldurmanız gerektiğinde fark edilmeyeceği umuduyla doğum tarihhanesini boş bırakmaya başlarsınız. Çocuklarınızın size artık baba demek yerine sizi ilk isminizle çağırmalarını istersiniz. Kendi yaşlanma sürecinizi kontrol edebilme konusunda bunalmış bir haldeyken tüm dikkatinizi arkadaşlarınızın nasıl yaşlanmakta olduklarına çevirirsiniz. Onların beyaz saçı sizinkilerden daha mı fazladır acaba? Saçları sizinkinden daha mı çok dökülmüştür? Gıdıları iyice sarkmış mıdır? Ya dişleri? Otobüse koşarak yetişiyorlar mıdır? Şu gördükleriniz desenli tayt mı yoksa varis midir acaba? Rachel size donmuş ıspanakları portmantoda bulduğunu anlatırken onu dinliyormuş gibi yapıp onun yüzündeki kırışıklıkların sizinkilerden fazla olduğunu düşünürsünüz. Aslında pek de karşılaştırma şansınız yoktur. Çünkü siz yüzünüze artık hiç gün ışığında bakmıyorsunuzdur. Gece yatağınızda gözleriniz fal taşı gibi açık, yüzünüzün buruşma sesini işitmeye çalışırsınız. Eczacı kalfası size teyze dediği için sinirlenip kapıyı vurup çıkarsınız. 25 yıllık karınızı terk edip kendinizden çok çok genç kadınlarla çıkmaya başlarsınız. Arkadaşlarınız sizinle alay edince de George, peki kızı yatakta nasıl oyalıyorsun? Sizi kıskandıkları konusunda kendinizi ikna etmeye çalışırsınız. Esas sorun Mike'ın kendi kızından küçük biriyle ilişki kurmak istemesi dersiniz kendi kendinize. 12 yaşında yaptığınız gibi cumartesi akşamları futbol oynamaya, daha önce hiç yapmadığınız halde cumartesi akşamları kız arkadaşınızı diskoya götürmeye başlarsınız. Biri yaşınızı sorduğunda ya hemen konuyu değiştirir ya da şaka yapıyormuş gibi bir edayla 29 dersiniz. Giyim. Alicia Whitman Smith ve Justin Bingley Brown evleniyorlar ve düğün törenlerine sizi de davet ederler. Ne kadar şanslısınız. Gelin elde örülmüş dantelden bir kuyruğu ve dua olan beyaz saten bir gelinlik giyecektir. Gelinin nedimeleri ise kolları işli uzun tuvaletler. Damat ise elbette smokin. Peki ya siz ne giyeceksiniz? Davetinizi sehpanın üstüne koyar, yatak odanıza dalar ve gardırobunuzu açarsınız. Tek tek bütün giysilerinizi çıkarmaya başlarsınız dolaptan. Fazla sade buldunuz mavi keten elbisenizi giyemezsiniz. Fazla abartılı olduğu için pembe elbisenizi giymeniz de mümkün değildir. Sarı dar elbiseniz ve şu fırfırlı etekli beyaz elbise zaten olmaz. Kırmızı zaten düğünde giyilecek renk değildir. Denizci mavisi elbiseniz ise yeterince resmi olmadığı için o da bir kenara atılır. Evet, kadife tuvaletiniz yeterince resmi bir elbisedir ama Alicia daha önce onu giydiğinizi görmüştür. Gittiğiniz son düğüne giydiğiniz tafta elbiseyi giymeniz de olası değildir. Bir etek ceket takım olabilir elbette ama en şık etek ceketinizin rengi siyahtır. Böyle bir düğüne hiç siyah bir takım giyilir mi? Yoksa herkes sizi görevli garsonlardan biri zanneder. Gardırobunuzdan çıkarıp yere attığınız elbise yığının yanına çöküverirsiniz. Whitman Smith, Bingley Brown'un düğününe giyecek hiçbir şeyiniz yoktur. Kalkar ve kendinize çeki düzen verirsiniz. Guatemala nüfusunun yarısını giydirecek kadar çok elbiseniz vardır. Öyleyse bu düğün için bir şey bulamamanız olası değildir. 2 hafta boyunca her gece gardırobunuzun kapıları açık. Siz önünde iç çeker durursunuz. Açık yeşil elbise mi? Şarap rengi elbise mi? Deniz mavisi elbise mi? Hayır, hayır, hayır. 2 hafta boyunca her gece baş ağrıları içinde yatarsınız. Düşünüzde giysiler görürsünüz. Herkes harika giysiler içindedir sizin dışınızda. Üzerinizde yırtık pırtık bir kot vardır ve eski bir Rolling Stones tişörtü. Garsonlarla karşılaştırılmanız mümkün değildir. Sizi oranın gece bekçisi zannederler. İşteyken ise aklınız başka yerlerdedir. Sekreteriniz sorar. Bu dosyayı nereye koyayım? Yanıtınız, en iyisi siyah galiba. Bir de gerçek elmas bir kolye kiralarsam tamam olur. Sonunda pes eder ve alışverişe çıkarsınız. İlk gün yalnız çıkarsınız alışverişe. Soyunma kabininde ağlamaya başlarsınız. Çünkü somon rengi elbisenin çok abartılı, yeşil elbisenin de fazla yeşil olup olmadığı konusunda size fikir verecek birisi yoktur yanınızda. Ertesi gün annenizle birlikte çıkarsınız. Bu sefer de sizin yaşınızda bu kadar kabarık etek giymenin hoş olmayacağını söyledi diye annenizle kavga edersiniz. Onu ağlarken bırakıp çıkarsınız mağazadan. 3. gün alışverişe çıkarken arkadaşınızı çağırırsınız. O kendisine bir kokteyl giysisi, bir takım ve bir de şapka satın alır. Onu öylece mağazanın önünde bırakır ve eve yürüyerek dönmesini söylersiniz. Bana ne kızıyorsun diye arkanızdan bağırır. Sonunda bir giysi beğenirsiniz. Bu giysi gardırobunuzdaki giysilerden en azından 4'ünün hemen hemen aynısıdır. Ama rengi farklıdır ve hiç kimse bu giysiyi üzerinizde görmemiştir. Dolabınızda bu giysiye benzeyen 4 elbiseye de uyacak ayakkabınız vardır. Ama bu giysi için hayır. Çorabınız ve şapkanız da yoktur elbette. Whitman Smith, Bingley Brown'ların düğün günü hiç mevsimi değilken birdenbire kar yağmaya başlar. Böyle bir olasılığı hiç aklınıza getirmemişsinizdir. Paltonuz tavan arasında olduğu ve çıkıp yeni bir palto almaya da vaktiniz olmadığı için pardesünüzü giyip gitmek zorunda kalırsınız. Düğünde herkes sizin gelinle damadı, düğüne getiren limuzin şirketinin görevlisi zanneder. 1. ayrımın sonu, sayfa 9.